Ayrım 7.
Ellerinin arasından büyük bir hızla kayıyordu. Bu gidişi yavaşlatamıyorlardı bile. Nilüfer yerde hıçkıran kardeşini kucakladı. Aylin Nilüfer'in kolları arasında salya sümük konuşmaya çalıştı. Nilüfer, eğer birimiz doktor olsaydık, anneme bu acıları çektirmezdik. Ah Nilüfer, keşke ikimizden biri doktor olsaydı. Leyla Hanım 61 yılının sonlarında öldü. Kızlar babalarıyla bir ay kadar birlikte kaldılar. Sonra Paris'e döndüler. Nilüfer kurslarına, Aylin de üniversiteye başladı ama artık canı okumak filan istemiyordu. Hiçbir şey yapmak istemiyordu canı. Paris ve Prens. Nilüfer Londra'dan Paris'e 1960 yılında taşındı. Aziz'in Londra'daki üniversite tahsili bitmiş. Ali Tansever de nihayet oğlunun balık ticareti yapmaya yatkın olmadığına ikna olarak onu istediği mesleği seçmesinde serbest bırakmıştı. Aziz uluslararası diplomat olmak için NATO'ya başvurmuş, kabul edilmiş, Paris'e tayini çıkmıştı. Karı koca hemen Paris'e geçip Passy'de güzel bir eve yerleştiler. Bu evi de Londra'daki ev gibi yine Leyla Hanım ayarlamıştı onlara. Meşhur ressam Osman Hamdi Bey'in kızının eviydi. Torunu Canan Sarç, Leyla Hanım'ın arkadaşıydı. Annesini yeni kaybetmişti ve onun Passy'deki dayalı döşeli evini ne yapacağını bilemiyordu. Nilüfer ve Aziz Paris'e gelir gelmez tepeden tırnağa antikalarla ve nadide resimlerle dolu bu evde yaşamaya başladılar. Nilüfer Londra'da başlattığı eğitimine devam etmek için École de Louvre'un arkeoloji ve sanat tarihi kurslarına yazıldı. Aylin üniversitesini yarım bırakmıştı. Annelerinin ölümü her iki kızını da çok üzmüştü ama Aylin annesini kaybettikten sonra bir bunalımın eşiğine gelmişti. Belki o çocukluk yıllarını yaşarken Nilüfer İstanbul'da okuduğu için Leyla Hanım çok düşmüştü küçük kızının üstüne. Belki de Nilüfer'e çok baskı yaptığından Aylin'e daha hoşgörülü yaklaşmış, daha anlayışlı davranmış, aralarında özel bir iletişim kurulmuştu. Nilüfer babasının ilk göz ağrısı olduğu için anneleri de içgüdüsel olarak çirkin ördeğini koruması altına almış olabilirdi. Sebebi her neyse annenin ölümünün tahribatı küçük kızının üstünde çok ağır olmuştu. Onu bir süre dayısının yanına yollamayı düşündüler ama aksi gibi Hilmi Bey de Amerika'ya yerleşmeye karar vermişti o sıralarda. Cenevre'den ayrılacaktı. Aylin o üzüntülü günlerinde annesini kaybettiği evde yaşamayı göze alamadı. Bir süre için ablasının yanına Paris'te kalmaya karar verdi. Şanzelize'de Rue de Honor'un ve şehrin öte yanında Saint-Germain'de dolaşıp duran ince mi ince, şık mı şık, hoş mu hoş bir Parisyen. Paris Aylin'e, Aylin de Paris'e çok yakışmıştı. Aylin'in Paris'e gittiği ilk günlerde iki kardeş sokaklarda başıboş dolaşıp durdular. Dünyanın en güzel şehrinde bir gün ormanda, bir gün nehir kenarında uzun yürüyüşler yapıyor, resim ve heykel galerilerini, müzeleri geziyor, kahvelerde oturup kentin havasını kokluyor, dolu dolu yaşıyorlardı Paris'i. Annelerinin ölümünden sonra tembellikten başka içlerinden hiçbir şey yapmak gelmiyordu. Sanki hedefleri kaybolmuştu. Artık yol göstericileri yanlarında olmadığı için yaptıklarını takdir edecek, onlara aferin diyecek biri de yoktu. Amaçsız kalmışlardı. Kendisini ilk toplayan Nilüfer oldu. Kardeşine bir istikamet çizmesi için ısrar etmeye başladı. Paris'te çok kapsamlı sanat kursları vardı. Hatta Fransızcasını biraz daha ilerletince Aylin ciddi bir üniversite tahsiline bile başlayabilirdi. Üniversiteye ancak tıp okumak için giderim dedi Aylin. Sen tıp tahsilini ne zannediyorsun Aylin? Çocuk oyuncağı değil bu. Annem gibi konuşup durma dedi Aylin. Tıp tahsilinin ne olduğunu ben de biliyorum herhalde. Acaba 22 yaşına geldin. 6 sene okuyacaksın. Sonra da doktor olabilmek için bir o kadar zaman daha. Ne kadar süreceği umurumda bile değil. Ne dediğini bilmiyorsun sen. Ticaret okumak bile zor geldi sana. Nilüfer, nankör olma. Geçen yılın şartlarını biliyorsun. O şartlar değişti şimdi. Bari bıraktığın yerden başla dedi Nilüfer. Ticareti sevmedim, okuyamam. Ticareti sevmedin ama tıbbı seveceksin, öyle mi? Tıp daha zor. Tıp daha zor olabilir ama ben onu istiyorum. Bir hayal bu dedi Nilüfer. Abuk subuk hayallerin peşinde zaman kaybedeceğini, gir bir fakülteye, sanat oku, tarih oku, ne bileyim 2-3 yıllık bir konu bul oku. Ya tıp ya da hiçbir şey dedi Aylin. Aylin, annemiz öldü. Doktor olsan bile onu geri getiremezsin. Öldü o dedi Nilüfer. Üniversiteye gitmediğim takdirde İstanbul'a mı dönmemi istiyorsun diye sordu Aylin. Hayır, dilediğin kadar kal. Ama Tanrı'nın günü amaçsız gez gez, Dömago'da kahve iç, süslen püslen, La Coupole'de yemek ye. Hayat mı bu Allah aşkına? Dedi Nilüfer. İlkbaharda teyzeleri Esma Nayman, Milletler Arası Kadınlar Konseyi Yönetmen Kurulu üyesi olduğu için o yıl Paris'te yapılan kurul toplantısına katılmak üzere Paris'e geldi. Esma Hanım George V otelinde kalıyordu. Bir akşamüstü yeğenlerini otele çaya davet etti. Kızlar süslenip püslenip gittiler. Lobide bir kenara oturup teyzelerini beklemeye başladılar. Otel kalabalıktı. Giren çıkanı seyrediyorlardı. Birden bir hareketlenme oldu. Şalvarlı, başları sarıklı iki Arap koştular, hazır ola geçtiler. Uzun paçalarını konçları sırmalı kısa çizmelerinin içine sokmuş, üstünde kenarları simle işlenmiş siyah bir kaftan, başında fes olan orta boylu esmer bir adam, yanında büyük bir kalabalıkla otelin kapısından girdi ve eteklerini uçurarak hızlı hızlı kızların oturduğu tarafa doğru yürüdü. Tam önlerinden geçerken Aylin bir an göz göze geldi adamla. Kor gibi simsiyah gözleri delici bir bakışla bir an Aylin'in gözlerinde durdu. Sonra peşinde kaftanlı kalabalık yürüdü gitti. Bunlar da kimin nesi dedi Nilüfer. Bu garip kıyafetlerle Arabistanlı olmalılar. Birazdan indi odasından Esma Hanım. Birlikte çay salonuna yürüyüp bir masaya oturdular. Çaylarını, pastalarını ısmarladılar. Sen kendine bir çeki düzen verebildin mi Aylin diye sordu teyzesi. Daha iyiyim teyze dedi Aylin. Ölenle ölünmüyor kızım. Acını içine gömüp kendine yeni bir yol seçmelisin. Leyla senin evlenmeni isterdi ama ortalıkta bir koca adayı görünmediğine göre sen tahsiline devam et bence. Tıp okumak istiyorum. Bu yaştan sonra mı? Geç kaldın Aylin. Rahmetli annem tıp tahsili çirkin kızlar içindir derdi dedi Nilüfer. Ben de Aylin'in çirkini değil miydim zaten? İdin birkaç yıldan beri kozasından çıkmış kelebek gibisin. Pek hoşlaştın dedi teyzesi. Birden çay salonunda da bir hareketlenme oldu. Biraz önce lobiden geçen tuhaf giysili adamlar bu kez de çay salonuna girip ailelerin masasının tam karşısına oturdular. Ay deminkiler buraya da geldiler dedi Nilüfer. Kimler diye sordu Esma Hanım. Biz seni beklerken lobide rastladığımız Araplar. Teyze senin arkan dönük göremiyorsun. Daha iyi dedi Esma Hanım. Hiç hoşlanmam Araplardan. Görmesem de olur. Sohbetlerine devam ettiler. Biraz sonra Nilüfer, o fesli adam devamlı bize bakıyor dedi. Aylin başını çevirip yana doğru baktı ve gözleri yine o kapkara delici bakışlarla buluştu. Bakar tabii Arap işte. Kendi memleketinde peçe gerisinde kadın suratını göremiyor ki ne yapsın zavallı dedi Esma Hanım. Nilüfer'in güzelliğine bakıyordur dedi Aylin. Kusura bakma ama bu Arap bana değil sana bakıyor dedi Nilüfer. Arap değil mi bana bile bakar dedi Esma Hanım. Aylin yine hafifçe başını çevirdi o tarafa. Birazdan garson elinde çay servisiyle geldi yanlarına. Masaların üzerini doldurmaya başladı. Nilüfer garsona doğru eğilip sordu. Şu karşı masada oturan fistanlı beyleri tanıyor musunuz? Evet dedi garson. Bu otelin müşterileridir. Sık sık gelirler. Siyah kaftanlı olan Libya prenslerinden Şeyh Ben Tekkouk Senusi'dir. Yanındakiler de maiyeti. Aa bak prensmiş o adam dedi Aylin. Aman kızım Libya'da herkes prens. Libya kralının oğullarının sayısı herhalde 500'ü buluyordur. Sen o prensleri İngiltere'dekilerle karıştırma dedi Esma Hanım. Aylin çayını içtikten sonra tuvalete gitmek üzere kalktı. Lucy Clyston da öğrendiği gibi başını dimdik tutup karnını içeri çekerek bir kuğu gibi süzüle süzüle yürüdü. Buna ne oluyor böyle kuzum dedi teyzesi. Manken yürüyüşü yapıyor dedi Nilüfer. Prens zannettiği araba mı? Zahmetine değmez dedi Esma Hanım. Nilüfer sen artık bu kızın annesi sayılırsın. Israr et de doğru dürüst bir fakülteye girsin fazla geç kalmadan. Elimden geleni yapıyorum teyze dedi Nilüfer. Ama annemin ölümü onun tahminlerin ötesinde sarstı. Bir vurdum duymazlık geldi üstüne. Geçecek elbet zamanla. Zaman dediğin şey çok önemlidir. Farkına bile varmadan geçer. Bir bakarsın üniversite yaşın geçivermiş. Bir bakarsın evlenmek için geç kalmışsın. Çocuk yapma yaşını geride bırakıvermişsin. Bir an sustu. Bu sonuncusu sanaydı Nilüfer dedi. Biz çocuk istemiyoruz teyze. Neden kızım? Aziz bana çok düşkün. Çocuğumuz olursa ona olan ilgimin azalacağından korkuyor. Peki ya sen? Bir tarafın istemesiyle olmaz bu iş. Çocuğu ikimiz de istemeliyiz. Teyzesi tam ağzını açıyordu ki Nilüfer lafını ağzına tıktı. Nerede kaldı bu kız? Teyze bir şey söyleyeceğim. Aylin tuvalete kalkınca o Arap da peşinden gitti. Hemen koş git tuvalete bak kızım. Bu Arap milletinden korkarım ben. Her şeyi yapar onlar. Koş koş haydi. Niye söylemedin daha önce? Nilüfer tam kalkmıştı ki salonun kapısında Aylin gözüktü. Salına salına geldi yerine oturdu. Nerede kaldın? Dedi Nilüfer. Tuvaletteydim. Bu kadar uzun zaman kalınır mı tuvalette? Miden mi bozuldu? Makyaj yaptım dedi Aylin. O Arap peşinden mi geldi senin? Prens mi? Diye sordu Aylin. Prens olduğunu ne biliyorsun elin Arabının? Garsonun demesiyle prens olunur mu? Dedi Esma Hanım. Teyze çok şüphecisin. Biraz da ırkçısın sen dedi Aylin. Yahudileri ve Arapları sevmem. Evet ırkçıyım dedi Esma Hanım. Fransızları, İngilizleri ve İtalyanları seversin ama değil mi? Severim. Ne varsa Avrupa'da var. Medeniyetin, sanatın beşiği burası, dedi Esma Hanım. Biraz sonra hesap istedi garsondan. Hesabınız ödendi madam, dedi garson. Çayın hesabı oda numarama yazılacak ama ben henüz imzalamadım ki fişi, dedi Esma Hanım şaşkınlıkla. Çayınız ödendi madam. Kim ödedi? Prens Senussi. O da kim? Şu arka masada oturan bey. Ne münasebet. Ben o beyi tanımıyorum. Kabul etmiyorum. Siz hemen benim hesabımı getirin bana, dedi Esma Hanım. Aylin hafifçe kızarmıştı. Teyze uzatma, dedi yavaşça. Nasıl uzatmam? Kim oluyor o münasebetsiz Arap? Münasebetsiz Arap'ı görmek için arkasını döndü. Arka masa boşalmıştı. Teyze hadise çıkarma bir çay hesabı için dedi Aylin. O Arap'ı yakında tanıyacaksın. Ben o adamla evleneceğim. Prens Ben Tekkouk Senussi'nin Aylin'e kur yapma yöntemi son derece etkileyiciydi. Nilüfer'le Aziz'in evi her gün baygın kokular saçan en nadide çiçeklerle dolup taşıyordu. Aylin'i siyah ve upuzun limuziniyle almaya geldiğinde sokaktaki evlerin pencerelerine insanlar üşüşüyordu. Aylin birdenbire kendini bir peri masalının içinde bulmuştu. Nilüfer ne akıl vereceğini bilemiyordu. bir otel lobisinde bir anlık bakışmanın bu boyutlara gelebilmesi inanılır gibi değildi. Bir anlık bakışmanın sonucunda tuvaletlerin önünde yapılan bir evlenme teklifi. Ne kadar abes olsa da gerçekti işte. Prens Aylin'in peşinden yürümüş, tanışmak istediğini söylemiş. Aylin, Türk kızlarının yabancılarla konuşma alışkanlıkları olmadığını bildirmiş. Niyetleri çok ciddi olsa bile mi? Diye sormuştu prens. Ne kadar ciddi? Evlenme teklifi yapacak kadar. O halde ailemle görüşmeniz gerekecek demişti Aylin. Kaftanlı adama Nilüfer'in ev telefonu verirken kararını da o anda vermişti aslında. Eğer söyledikleri doğruysa prens olduğunu iddia eden bu adam bir evlenme teklifiyle gelecek olursa onunla evlenecekti. Annesi sık sık tekrarlardı Napolyon'un sözlerini. Fırsat avucunuzun içindeyken ondan yararlanın. Yoksa parmaklarınızın arasından akıp gider. Nilüfer'in içinden bir ses, kılığı, kıyafeti, dili, kültürü, kendilerinden bu kadar ayrı biriyle kız kardeşinin alelacele evlenmesinin doğru olmayacağını söylüyordu. Mantığı ise ailenin başına konan bu devlet kuşunun kaçırılmaması gerektiğini. Aziz karışmıyordu. En büyük zorluğu da Esma teyzeleri çıkarıyordu. Bu adam hakkında bir araştırma yapılmalıydı. En azından Libya konsolosluğuna sorulabilirdi. Üstelik ben Tekkouk, aşçının oğlu demekti. Kız kardeşi Leyla hayatta olsa bu işe asla müsaade etmezdi. Oysa Cemal Bey'e bir Libyalı prensin Aylin'e talip olduğu söylenmişti. O da hayırlı olsun demekle yetinmişti. Cemal Bey yıllardan beri evlerinde çocuklara ilişkin kararları hep karısına bırakmıştı. Hiçbir zaman hata yapmamıştı Leyla Hanım. Bir ömür boyu evini, ailesini, çocuklarını tek başına idare etmiş olan karısı artık yoktu. Hem karısının ölümü hem de emekli olmak ve iş hayatında da saf dışı kalmak çok sarsmıştı Cemal Bey'i. O da kendi bunalımını yaşıyordu. O sıralarda Paris'te bulunan Esma Hanım'ın kararına güvendi. Teyzeleri Aylin'i caydırmak için elinden geleni yapıyordu. Yeğenlerine her gün boğazı kuruyana kadar dil döküyordu. Aylin'i Cinderella'ya benzeten bir arkadaşını bile fena halde azarlamıştı Esma Hanım. Aylin sultanlara danışmanlık etmiş, çok önemli mevkilerde bulunmuş devlet adamlarının soyundan geliyor. Şansı dönen Aylin değil, o kim olduğunu hala bilemediğim şalvarlı Arap demişti. Teyzeyi yumuşatmak Nilüfer'e düşüyordu. Teyze, her kıza bir prens nasip olmuyor. Kısmetine mani olmayalım. Kim bilir kaç karısı daha vardır babası yaşındaki bu adamın. Adam Fransa'da tahsil görmüş. Medeni, kibar, görgülü. İyi de Aylin kendini bir haremde bulursa nasıl çıkar oradan, hiç düşündün mü? Kızların baştan beri ön yargılı buldukları teyzelerini ciddiye almaya pek niyetleri yoktu. Bunu fark eden Esma Hanım boş durmamış, araya Paris'teki Türk sefiri Bülent Uşaklıgil'in eşi Leyla Hanım'ı sokmuştu. Aylin'i nasihat etmesi için Leyla Hanım aile dostu sıfatıyla Aylin'i bu evlilikten vazgeçirmeye çalışmıştı. Kızım, niçin istiyorsun bu evliliği? Adamın kimliğini soruşturamıyoruz bile. Bir sürü darbe oluyor Libya'da. Her prens bir ötekine düşman. Bu Senussi'yi sordurduk diplomatik yollardan. Batı ile yakınlaşma taraflısı olan partiden olduğu için dışarı kaçmak zorunda kalmış. Şu andaki Libya hükümetinden sağlıklı bilgi gelmedi. Bir takım tehlikeli ilişkiler içinde bu adam. Haberin olsun. Ben severim böyle şeyleri. Böyle şeyler sadece romanlar, filmler içindir. Gerçek hayatta roman yaşayamazsın. Ben cesaret gösterip deneyeceğim. Ya aranızdaki yaş farkı ne olacak? Sen 22 yaşındasın, o 46. Ben kendi yaşımdaki erkekleri her zaman çok sığ ve sıkıcı buldum, demişti Aylin. Aslında doğru söylüyordu. Hayatı boyunca hep kendinden en az 15-20 yaş büyük erkeklere kayacaktı gönlü. Bu evlilik uzun sürmez kızım. sürdüğü kadar. Aylin'in Leyla Uşaklıgil'e son sözüydü bu. Teyzesinin araya tanıdıklar katarak kendini değilse bile ablasını etkilemeye başladığını sezen Aylin kestirip atmıştı. Onayınızı vermezseniz Nilüfer gibi yaparım, hepinizden gizli evlenirim. Bari bir süre nişanlı kalın ki adamın karakteri hakkında bilgi edinelim demişti Esma Hanım. Ama Prens Hazretleri hiç vakit kaybetmeden bu güzel Türk kızını nikahına almak istiyordu. Düğün sonradan geleneklere uygun olarak Libya'da yapılacaktı. Esma Hanım endişeli ve kızgındı. Kızım, bu adam seninle evlenmek istiyorsa gider babandan ister seni. Doğru dürüst bir düğün yapar. Madem prensmiş, prensler gibi düğün dernek evlenir. Biz de senin çeyizini hazırlarız. Yangından mal kaçırır gibi başka ülkede alelacele evlenilir mi? Teyze, üstüne varırsak benim Aziz'le yaptığım gibi inadına bindirir bu işi. Bütün bu debdebe hoşuna gitti onun. Biraz tadını çıkarsın, sonra kendiliğinden tavsar, merak etme diye teselli etmeye çalışmıştı Nilüfer. Hangi debdebe? Bir limuzinin kapısını açmaya koşuşan iki şalvarlı arabı debdebe mi zannediyor? Allah bilir, o da kiralıktır demişti teyzesi. Aylin'i ikna edemeyen Esma Hanım Paris'ten endişeli ayrıldı. Ne yapması gerektiğini bilemeyen ama kardeşinin de bu işi evliliğe vardıracağına hiç ihtimal vermeyen Nilüfer de yaz tatili için İstanbul'a gitti. Aylin'in bu gösterişli kur uslubundan kısa bir süre sonra sıkılacağını umuyordu. Şeyh ile flört eden Aylin Paris'te kaldı. Hilmi Bayındırlı Paris'in bir belediye salonunda yapılan nikaha son dakikada yetişti. Aylin'in Prens Senussi ile tanıştığı günlerde Amerika'daydı. Olayı takip edememişti. Zaten her şey göz açıp kapayıncaya kadar oluvermişti. Bir gün yeğeni telefon etmiş. Dayı, evleniyorum. Ailemden kimse yanımda değil. Bari sen beni yalnız bırakma demişti. Hilmi Bey nikahtan bir gün önce tanıdı damat adayını. Başını ellerinin arasına aldı ve başımıza bu da mı gelecekti dedi. Perişan bir sesle. Nikah töreninde çok az insan vardı. Hilmi Bey ve yeni evlendiği eşi Rozi, ailenin şahitliğini yapacak olan Türk sefiri Bülent Uşaklıgil, eşi Leyla Hanım ve kızları Emine ile Zeynep, nikahta bulunan yegane Türklerdi. Ben Tekkoğuk Senussi'de siyah kaftanlı 5 Libyalı ile birlikte gelmişti. Temmuz sıcağında sırma işlemeli bordo kadifeden bir kaftan ve krem rengi ipek elbise giyiyordu. Aylin'in üstünde mini etekli pembe ketenden bir tayör, başında o yılların modası minik beremsi bir şapka vardı.